Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray, roman. 10. ayrım. Cevriye Hanım, siz hiç Amerika'ya gittiniz mi? Diye sordu Elizabeth Taylor. Hiç görmedim Amerika'yı dedi babaannem. Köşkten dışarıya pek fazla çıkmam. Uzun yıllar kocam Namık Bey'e baktım. Şu ayağımdaki gördüğünüz terlikleri altı yoldan terlikçi uygundan almıştım 6 ay önce. Arka bahçede diktiğim çiçeklerim, köşkün alt kat odalarında hallaca attırdığım yorganlarım ve merdivenin altında erzakım vardır. Alt kattaki mutfakta mantı açar, ballı gözleme yaparım. Elizabeth Taylor. Stüdyo Kleopatra filminin çekimi için büyük paralar harcadı diye söylendi. Sağlığım iyi değil. Filmin çekiminde aksamalar oluyor. Ne var sağlığında? Geçmiş olsun dedi babaannem. Elizabeth Taylor yavaşça babaanneme doğru eğildi. Bazen uyuyamam. Uyku hapları ile içkiyi karıştırırım. O zaman hastalanıyorum. Geçenlerde komaya girdim. Eddie hep yatağımın yanında bekledi. Sonra bir sabah gözlerimi açtım. Komadan çıkmıştım. Eddie başucumdaydı. Vah vah dedi babaannem. Kızım niye böyle yapıyorsun? Maazallah tehlikeli şeyler bunlar. Eddie baktı değil mi sana? Hastayken baktı değil mi? Hep başucumdaydı dedi Elizabeth Taylor. Zavallı Eddie diye mırıldandı babaannem. Seni çok seviyor. Evet seviyor dedi Elizabeth. Zavallı Eddie. Allah selamet versin dedi babaannem. Koltuğun üstünde yan yana oturan iki kadın birden kaybolmuşlardı. Salon o eski yarı karanlık, sessiz havasına bürünmüştü. Dışarıdan takılmış bir araba alarmının kesik sesi kulaklarımızı doldurdu. Onları gördün değil mi Dürmünev abla? Gördüm, dinledim bütün konuştuklarını. İstanbullu bir eski hanımefendiyle Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri iki kadın dedi. Boş koltuğa bakıp duruyordum. Babaannem de Elizabeth Taylor da birden yok olup gitmişlerdi. Dürnev abla gitti, koltuğun üstünde yayılı duran işlemeli buldan bezini düzeltti. Şu çiçek ne kadar büyüdü fark ettin mi diye sordu bana. Köşedeki sehpanın üstünde duran Cumhur'un getirdiği yeşil yapraklı saksı çiçeğini gösteriyordu. Gerçekten çiçeğin yaprakları sanki irileşmiş daha bir koyu yeşil renk almıştı. Doktor Max çiçeğin dibine bir ampul kırdı. Doğru dedi Dürnev abla. Unuttuydum ben Doktor Max'ı. Öyle şeyler yaşıyoruz ki aklım karıştı dedim. Dürnev abla, söyle gerçekten babaannemle Elizabeth Taylor şu koltukta yan yana oturuyorlar mıydı? Oturuyorlardı tabii dedi Dürnev abla. Yere eğilmiş halının üstünden bir şey almıştı. Bak dedi. Zümrüt bir küpe. Elizabeth Taylor küpesinin tekini düşürmüş. Ne kadar büyük bir zümrüt bu. Acaba gerçek mi diye mırıldandı. Zümrüt küpeyi ışığa doğru tutup iyice baktı ona. Dur ben de bakayım dedim. Dürnev abla zümrüt küpeyi kristal avizeden gelen ışıklara tutmuştu. Koyu renk damarlı yemyeşil zümrüt uçaktan görünen bir göl gibi parlıyordu. Zümrütten gelen koyu yeşil ışık yavaş yavaş derinleşip odanın içine doldu. Neredeyiz diye mırıldandı Dürnev abla yanı başımda. Bilmiyorum Dürnev abla. Zümrüt yeşili bir dünyanın içindeyiz işte. Dürnev abla ile yemyeşil kırlardan, bayırlardan oluşan bir dünyanın içinde yan yana yürüyorduk. Zaman ilkbahar olmalıydı. Çevrede tek tük çiçek açmış ağaçlar vardı. Toprak yeni uyanmıştı besbelli. İkimizin arasından hızla geçen bir arının vızıltısı bir an için kulağımızı doldurdu. Ayaklarımızın altında papatyalar, mor ballı babalar, kenarla bir yerde gelincikler vardı. Güneş ılıktı, yüzümüze okşuyor, havadaki sessizlik bize sonsuz bir huzur veriyordu. Dürnev abla ayakkabılarını çıkartmış, yan ayak yürüyordu otların üstünde. Sert geçen kıştan sonra İkimiz de baharı özlemiştik. Bir süre sonra çiçek açmış bir erik ağacının dibinde oturup çevremize bakındık. Burası neresi acaba? Hiç bilmiyorum dedim. Sanki Ankara-İzmir yolu üzerinde bir yerdeyiz dedim. Uşak'ı geçtikten sonra böyle kırlık yerler, ağaçlar vardır. Bir kez baharda geçmiştim oralardan. Bir tabela olsa anlarız nerede olduğumuzu. Çevrede nerede olduğumuzu gösteren hiçbir işaret, tek bir tabela yoktu. Antalya yolu da olabilir dedi Dürnev abla. Doğru, Seydişehir'e yakın bir yerlerde de olabiliriz. Biraz oturduktan sonra ayağa kalkmış yeni baştan papatyaların ve eğrelti otlarının arasında yürümeye başlamıştık. Dürnev abla otoyol nereden geçiyor diye sordum. Görünürde otoyol yoktu. Bilmiyorum dedi Dürnev abla. Otoyol falan yok. Bu sonsuz yeşillik, çiçekler, şu güzelim ağaçlar, kuş sesleri, şarkı kara ağaç da olabilir burası. Cennet gibi değil mi dedim. Birden durdu Dürnev abla, düşüncelenmişti. Sakın cennette olmayalım. Nasıl? Cennette, öbür dünyada olmayalım sakın. Nereden aklına geldi bu Dürnev abla? Bu kadar yeşil, bu kadar boş, bu kadar güzel başka bir yer olamaz ki diye söylendi. İkimiz de tedirgin olmuştuk. İleriye bakıyordum. Yeşil tepeler sanki yumuşak kıvrımlarla birbirinin ardında yuvarlanıyorlardı. İleride masmavi gökyüzüne karışıp gidiyorlar. Cennet mi burası dersin? Anlayamayız. Yürümeye devam edelim. Bastığımız yerlerdeki papatyalar daha da sıklaşmıştı şimdi. Küme küme sarı çiçekler gördüm. Ne güzel çiçekler bunlar. Sinop yolunda görmüştüm bu sarı çiçeklerden. Yıllar önce dağ yolundan döne döne sislerin içine inerken. Ama Sinop yolu değil burası. Biliyorum. Dağ da yok görünürlerde. Çimenlerin üstünde yürümeye devam ediyorduk. Çevremizde arılar vızıldıyor, çiçeklerin üstünde kelebekler uçuşuyor, dallarda kuşlar cıvıldaşıyordu. Biraz şu ağacın dibine oturalım. Olur, oturalım. Dürnev abla ile ayaklarımızı toplayıp bir başka ağacın altına oturmuş çevreye bakınıyorduk. Biz bu çimenlerin orta yerine nasıl geldik? Çevrede yol da görünmüyor. Buraya gelen hiçbir yol yok ki diye mırıldandım. Bu yemyeşil tepeler, çiçekler, papatyalar, çevremdeki sonsuz yeşillik içimi sıkmaya başlamıştı. Hadi kalkalım, kalkalım. Ayağa kalkmıştık. Eteklerimizin arkasını silkeleyip yürümeye devam ettik. Doğru yöne mi gidiyoruz Dürnev abla? Nereye gittiğimizi bilmiyoruz ki. Gel, öteki tarafa doğru gidelim. Olur. Dönmüştük şimdi. Aksi yöne doğru yürümeye başladık. Ucu bucağı görünmeyen yeşillik dört bir yanımızda uzanıyordu. Hızlı hızlı yürüyorduk ama yeşillik bir türlü bitmiyordu. Sonu yoktu sanki. Yeşil bir top kumaşın içinde gibiydik. Dürnev abla, bu papatyalar sıktı beni dedi. Benim de içim sıkıldı. Söyleyemiyordum bir türlü. Bunu aldık. Bu yeşillikten, kırlardan, çimenlerden bunu aldık, dedi Dürnev abla. Cennet değil o zaman burası. Herhalde değil. Zaten bizden başka kimse de yok burada. Sahi, dedi Dürnev abla, hiç kimse yok çevrede. Bir sen, bir de ben. Çıkalım bu çimenden dışarıya, dedim. Çıkıp kurtulalım, sıkıldım. Nefesim daraldı sanki. Dört bir yana dönüyorduk. Her tarafımız çimen, yeşillik, papatyalar, havada uçuşan arılar, çiçek açmış ağaçlar ve gökyüzünde pamuk gibi beyaz bulutlarla doluydu. Sanki birisi boğazımı sıkıyordu. Zor nefes alır olmuştum. Evin yolunu bir bulsak dedim. Ama çıkamıyoruz bu yemyeşil çimenin içinden. Bu papatya tarlalarından dışarı çıkamıyoruz ki. Biliyor musun Dürnev abla, tarot kartlarını çok özledim dedim. Keşke deste yanında olsaydı. Deste yanımda olsaydı, bu yeşil hapishaneden çıkış yolunu nasıl olsa bulurdum, dedi Dürnev abla. Yeşil hapishane diye mırıldandım. Bu sonsuz yeşilliğin içinde hapsolmuştuk. Çıkış yoktu. Yürüdükçe otların, ballı babaların, papatyaların içine daha derinden saplanıyorduk sanki. Güneş tam tepemizdeydi şimdi. Yürürken ter içinde kalmıştık. Ben yoruldum, artık yürüyemeyeceğim, dedi Dürnev abla. Olduğu yere çökmüştü. Dürnev abla, biraz gayret et, şu tepeyi aşalım. Ver elini bana. Sana yardım edeyim. Hadi kalk. Şu tepenin ardında bir yerde yol olduğuna eminim. Sen git, ben burada kalacağım, dedi Dürnev abla. Yürüyecek halim kalmadı artık. Hadi sen git, kurtar kendini. Seni burada bırakamam, dedim. Dürnev ablayı kollarından tutup kaldırmaya uğraşıyordum. Bırak beni diyorum sana. Bırakamam Dürnev abla, gel kurtulacağız. Son bir gayretle Dürnev ablayı kolundan tutup çektim. Büyük bir gürültüyle yere yuvarlandık. Sırtım acımıştı. Başımın üstünde kristal avizenin aşağıya sarkan prizmalarını ve yuvarlak toplarını görüyordum. Dürnev abla salonun halısının üstündeydi. Baktım, yanı başımda toparlanmaya çalışıyordu. Avucunda sımsıkı bir şey tutuyordu. Elini açıp baktı ona. Şu uğursuz küpe, dedi. Elizabeth Taylor'ın zümrüt küpesi. Yeşil hapishane. Tutsak etti bizi. Işığa tutma küpeyi, diye seslendim. Tutmuyorum, dedi. Avucumun içinde. Demek Elizabeth Taylor'ın zümrüt küpesinin içinde hapsolduk. Evet, diye mırıldandım. Dürnev abla, ver bakayım şunu bana. Al, dedi. Avcumun içindeki zümrüt küpeyi bana uzattı. Küpeyi elimde tutuyordum. Zümrütün iriliği şaşırtmıştı beni. Damla zümrütün kenarları pırlantalarla çevriliydi. Çok güzel, dedim. Sanki bir kaydıraktan aşağıya kaydık. Dürnev ablayla o yemyeşil çayırın içindeydik yeni baştan. Ayak bileklerimize değin uzanan papatyalar arasında duruyorduk. Gökyüzünde pamuk gibi bulutlar vardı. Yeşillik her yanımızda sonsuza değin uzanıyordu. İkimizin arasından hızla geçen bir arının vızıltısını duyduk. Ne yaptın sen? Hiçbir şey yapmadım. Küpeye bakıyordum. Işığa tuttun onu herhalde. İşte gene bu yeşil hapishaneye düştük. Biraz yürüyelim, dedim. Çimenlerin üzerinde yürümeye başladık. Çevremizde beyaz kelebekler uçuşuyor. Tek tük meyve ağacının çiçeklerine gelen arılar vızıldayarak etrafımızda dolanıyorlar. Eğrelti otları bacaklarımızı gıdıklıyordu. Hava sıcak. Evet, ısınmış hava. Bir süre sonra o tarifi zor sıkıntı bir kez daha kapladı içimi. Yürü yürü, sonu yok bunun. Nasıl kurtulabileceğiz buradan, diye sordu Dürnev abla. Bilmiyorum, dedim. Biraz oturalım. Bir ağacın altına oturup sırtımızı gövdesine dayadık. Nasıl düştük gene buraya anlamıyorum. Tam kurtulmuştuk. Sen zümrütü ışığa tuttun kazara herhalde. Hiç gece olmaz mı burada? Bu güneş gözlerimi yordu. Tam öyle sıcağı. Gel bakalım. Birbirimize tutunarak ayağa kalkmıştık. Bacağımda bir karınca yürüyordu. Avucumu alıp pırlattım. Attım onu. Isırmış, iğneli karınca. Dürnev abla ile yumuşak kıvrımlı yeşil tepecikleri aşıp ileriye doğru yürüyorduk. Bir süre sonra Dürnev abla olduğu yere çöktü. Ben yoruldum, artık yürüyemeyeceğim. Burada kalıyorum. Sen kaç, kendini kurtar, dedi. Kalkmak istemiyordu, yorulmuştu. Kaldık burada, ne yapabiliriz, diye seslendim. Bırak beni, git diyorum sana. Ben şu ağacın dibine yatacağım, dedi Dürnev abla. Nereye gideyim, diye bağırdım. Bir bandın üstünde yürüyoruz, anlamıyor musun? Bir yere gittiğimiz yok, hep aynı yerdeyiz. Zaten gidecek, ulaşılacak, dışarıya çıkılacak bir yer de yok. Bir bantta yürüyoruz. Bu bir gerçek, dedi Dürne abla. Düşüncelenmişti. Bir bantta yürüyoruz. Tıpkı bir tiyatro sahnesinde olduğu gibi hiçbir yere gitmiyoruz yani. Ben yürümeyi bırakıyorum. Şu ağacın dibine uzanayım. Olmaz, kalk, dedim. Kolundan tutup çektim onu. Ayağa kalkmıştı. Ağacın dibine uzanıp derin bir uykuya dalarsa bu yeşil dünyanın bir parçası olacak, oradan bir daha hiç kurtulamayacak diye korkuyordum. Susadım. Su var mı buralarda? Olmalı su. Gel su arayalım. İkimiz yan yana bu yeşil dünyanın içinde ileriye doğru yeni baştan yürümeye başlamıştık. Zümrüt küpenin içindeyiz, dedi Dürne abla. Nasıl çıkılır böyle bir şeyin içinden bilmiyorum ki. Burada sonsuza değin unutulabiliriz, ölebiliriz. Kim bakar ki zümrüt küpenin içine? Bağırmayı deneyeceğim, dedim. Kim duyar bizi burada, kızım? Belli olmaz. İmdat, imdat, kimse yok mu çevrede? Kaybolduk, imdat, diye var gücümle bağırdım. Çevredeki yeşillik sesimi yutuyordu sanki. Açık havada bir kuzu melemesi gibi bir ses çıkmıştı ağzımdan. Sanki bir kuzu meledi, dedi Dürna abla. Bir daha var gücümle bağırdım. İmdat, kaybolduk, kimse yok mu burada? Bak bak, şu yana bir karartı görülür gibi oldum, diye bağırdı Dürna abla heyecanla. Gösterdiği yana baktım. İçinde hapsolduğumuz bu yeşil dünyanın içinde gerçekten bizden başka birinin bulunduğunu gösteren şekilsiz bir karaltı belirmişti. Çok uzaktaydı. Uçuşan beyaz kelebeklerin ve papatya tarlalarının arasında görmüştüm onu. Ellerimi havaya kaldırmış, var gücümle sallıyor, bir yandan da sesleniyordum. Kimsiniz? Kimsiniz siz? Biz buradayız. Karaltı iyice belirleşmişti şimdi. Yönünü bize doğru çevirmiş, çimenlerin arasından yürüyerek geliyordu. Bir kadın bu, dedi Dürne abla. Gözlerini kısmış, gelenin kim olduğunu görmeye çalışıyordu. Kadın mı dersin? Bence bir kadın. Karaltı gittikçe yaklaşıyordu bize doğru. Bir kadındı, koyu renk bir elbise giymiş, uçuk renkli saçlarını arkasında toplamıştı. Tanımıştım onu birden. Sevinçten ve heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Gelen Mihri ablaydı. Birbirimizi son göreli yıllar olmuştu. Onu kaybetmiştim. Parasız kalmış, başka bir kente gitmişti. Ne çok şey paylaşmıştık onunla. Mihri abla sevgiyle karşılardı beni. Kahve yapar, onları kenarı yaldızlı incecik saplı fincanlara koyar, masaya getirirdi. Mutfağındaki rafta tek bir mandalina vardı. Ona gittiğim bir gece hiç düşünmeden soyup yemiştim bu mandalinayı. O gece zamanı düşünmemiştim Mihri ablanın başka mandalinası olmadığını. Bir manikür, pedikür ve ağda salonunda tanımıştım onu. Uzun siklemen renkli tırnakları, kısa kesilmiş sarı saçları vardı. Yaşı belli değildi. Hemen sevmiştim onu. Çok görmüş, çok yaşamış bir kadındı. Gece zamanı atladığım bir taksi beni onun aydınlık evlerdeki bahçeli eski bir evin alt katında oturduğu yere götürür. Mihri abla beni görünce nasıl sevinir? Hemen kahve yapar, konsolun üstünde duran televizyonu kısar, benim ona heyecanla anlattıklarımı büyük bir ilgiyle dinlerdi. Kadersiz bir kadındı. Şimdi düşündüğümde onun o zamanlar daha çok para sıkıntısı çektiğini anlıyorum. Manikür ve ağda salonun arka tarafındaki ufak penceresiz bir bölmede iskambil kağıtları açıyordu. Tarifesi ucuzdu. Her zaman güler yüzlüydü. Karşılık beklemeyen bir sevgiyle seviyordu beni. Onu son gördüğümde evine icra gelmiş, bütün eşyaları gitmişti. Gene de hiçbir şey belli etmiyordu bana. Mihri abla İzmir'e ablasının yanına taşınacağını söylemişti. O gün boş evin içinde kalmış olan iki tabureye karşılıklı oturmuştuk. Mihri ablanın üzüntüden tansiyonu çıkmıştı. Ablası Mihri ablanın onun yanında sigara içmesini istemiyor. Mihri abla el kapısında yabancılık çekiyor, sigarasını balkonda içiyordu. anlatmıştı bana. Gün görmüş bir kadındı. Yıllar önce varlıklı kocasından ayrılmış, adam sonradan ölmüştü. Bir eski İstanbul insanıydı Mihra abla. Daha sonra sevdiği bir doktor da Anadolu'da bir yerdeydi. Evliydi bu adam. Aralarında uzun bir kopukluk olmuştu. Adam artık yalnızca gece zamanı kapattığımız kahve fincanlarının içinde belli belirsiz çıkıyordu. Hiçbir telefon, hiçbir ses gelmiyordu ondan yıllardır. Gene de Mihra abla arada düşünürdü onu. Falında çıktığı zaman "Arayacak mı dersin?" diye sorardı bana. "Arayacak," derdim. Kaybolup gitmişti adam hayatın katmanlarında bir yerde. Bir ilçede başhekimdi, belki de yanında yakınlık duyduğu genç bir hemşire olabilirdi. Geçmişin tozlu raflarından birinde kendi hayatını yaşayıp duruyordu. "Nerede bu Mihra abla biliyor musun?" Doğuda bir yerde başhekim. "Peki senin telefonunu, adresini bilir mi?" "Bilmez, nereden bilsin?" dedi Mihra abla. Bir sigara yakar, siklemen ojeli uzun tırnaklarını sergileyerek sigarasını içerdi. Ne iyi kadındı. "İzini kaybetmiş, onu yıllarca aramıştım. İstanbul'da mıydı, İzmir'de miydi hiç bilmiyordum. Benim telefonlarım değişmiş, Mihra abla ile tüm bağlarımı yitirmiştim." 10. ayrımın sonu. Sayfa 81, devamı 11. ayrımda.